Ayrım 18, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın. Sayfa 170. Tarih 5 Ekim 2014. Eylül ayında gittiği Ayn el Arab, yani moda adıyla Kobani'de savaşırken 30 yaşında can verdi. Kod adı Palamaz Kızılbaş'tı. Matteos Palamaz 1915'te İstanbul'da idam edilen sosyalist bir Ermeniydi. Kızılbaş Alevilere ithaftı. Ne Ermeniydi ne de Aleviydi. Bir yanı Çerkes, bir yanı Türktü. Komünistti ve güya enternasyonel dayanışma için canını vermişti. Sonuçta bizim bir gencimiz daha toprağa düştü. Yazmak istediğim şudur. En büyük hata hiçbir hatanın farkına varmamaktır. Bizim bu topraklar daha kaç kez aynı hatalara sahne olacak? Neden geçmişten hiç ders çıkarılmıyor? Haydi 68 kuşağının önceki kuşaktan aldığı bilgi ve tecrübe mirası yoktu. Peki bunca yaşanmışlıklar varken bugünün nesnel koşullarını anlamaktan uzak maceracı tepkileri nasıl değerlendireceğiz? Hala romantizme yenik düşmeyi hiç tartışmayacak mıyız? Hala kendini feda etme, ölüme hayran olma duygusallığının önüne geçmemeyecek miyiz? Türkülü, şiirli, ağıtlı, romantik devrimcilik daha kaç gencimizin ölümüne neden olacak? Yenilgilerden ders çıkarmak için daha kaç genç toprağa düşecek? Öğretmesi gereken daha kaç kalem bu erken ölümlere metiye düzmeye devam edecek? Bu topraklarda maceracılık ne zaman son bulacak? Yaşamanın ve yaşatmanın en büyük mücadele eylem olduğu ne zaman anlaşılacak? Bizim mahallenin ağabeyleri neden sessiz? Bilirim ölüm karşısında herkes çaresizdir ama tehlikeli bir sürece sokulduğumuz görülmüyor mu? Oysa gençlere anlatmalıyız, devrimcilik zordur, devrimcilik meşakkatlidir. Asıl olan sivil mücadelede inat etmektir, her türlü şiddete karşı çıkmaktır. Aklı, gerçekçiliği bu topraklara hakim kılmaktır. Israrla sinsi bir oyuna dikkat çekmektir. Yaşamında eline silah almamış bir akademisyeni 3 günlük askeri eğitimden sonra kimler cepheye sürdü? Niye kimse bunu sorgulamıyor da maceracılığa övgüde birbiriyle yarışıyor? İnsanın ölümü kendinden çok geride kalanların sorunudur. Mücadele ezberletilmiş ideolojiler ve kavramlarla olmaz. Siyaset bilimdir, sosyalizm bilimsel kuramdır. Yenilgi öğretmendir, yenilgi insana ileriyi görme yeteneği kazandırır. Yaz, konuş, dinleyen kim? Kobani'yi inşa etmeye giden 34 genç Suruç katliamında can vermedi mi? Suruç'la ilgili açıklamaların hepsi tamam, hepsi doğru diyelim. Peki 17-19 yaşındaki öğrenci çocukları çatışmanın göbeğine gönderen politik pratiğin hiçbir kabahati yok? IŞİD ile PYD, PKK, Ayn el Arab veya Kobani'de savaşırken bu gencecik filizler neden bu kanlı coğrafyaya sürüldü? Yoksa IŞİD'i sadece sınır ötesinde mi varsanıyorlar? HDP'nin Diyarbakır mitinginde patlayan bombayı değerlendiremediler mi? Her gün canlı bombaların patladığı bu bölgede neler yaşanacağını nasıl öngörmezler? Bu çocuk oyuncağı mı? Gerçekçilikten bu derece uzaklaşılır mı? Haydi bölgeyi inşa etmeye gidenler delikanlı, onları anlıyorum. Benim eleştirim ağabeylerine, ablalarına, önderlerine, örgütlerine. Biliriz ki her sol örgüt için esas olan kitleyi kırdırmamaktır. Gençleri kimler kırdırdı? Kimse çıkıp öz eleştiri yapmayacak mı? Bu nedenle Suruç'un benzeri katliam Ankara'da yaşanmadı mı? 109 insan niye öldü? Bunca yıllık provokasyon tarihinden kimse neden ders çıkarmıyor? Ne çabuk unutuldu onca katliam? Burası Orta Doğu. Halk deyişiyle kimin eli kimin cebindedir belli olmaz. Uyanık olma zorunluluğu vardır. Başbağlar katliamını bilirsiniz. Doktor Baran unutuldu. Tarih 5 Temmuz 1993 saat 20.30. Yer Erzincan, Kemaliye Başbağlar Köyü. Köyün imamı Adil Hoca ezanı okurken köyü 100'e yakın PKK'lı bastı. 33 köylü öldürüldü. Öldürülenlerden İbrahim Baltacı 13 yaşındaydı. Öldürülenlerden köyün imamı Adil Torun 23 yaşındaydı. 214 evi, camiyi, okulu ve halk evini yakıp gittiler. İddialara göre PKK 3 gün önce Sivas Madımak Oteli'nde yakılarak katledilenlerin intikamını almıştı. Başbağlar katliamını gerçekleştirenlerin başında dönemin adı en bilinen PKK'lı komutanı vardı, Doktor Baran. Tunceli doğumlu Doktor Baran'ın gerçek adı Müslüm Durgun'du. PKK ile Libya'da işçiyken tanıştı. Libya'dan Lübnan'a geçerek PKK kamplarında eğitim gördü. Burada tüberküloz hastalığına yakalandı. Tedavisi sırasında tıbba merak saran Müslüm Durgun hastalığını yendi. Daha sonra örgüt tarafından tıbbı olan merakından dolayı PKK'lı doktorların yanında ilk yardım dersleri aldı ve öğrendiklerini bir broşür haline getirerek dağdaki PKK'lılara dağıttı. Bu yüzden adı Doktor Baran olarak bölgede yayıldı. 1990'ların başında Dersim sorumlusu oldu. Bölgeye geldiğinde ismi efsane gibi olduğundan birçok Alevi genç PKK'ya katıldı. Fakat zamanla PKK'nın sivil halkı öldürmesi, halktan zorla para toplama gibi dayatmaları Tuncelilileri örgütten soğuttu. Aleviler PKK'dan uzaklaştı. İşte o dönemde Doktor Baran Tunceli'ye sınır Başbağlar köyünde katliam yaptı. Amaç Alevileri tekrar PKK'ya kazandırmaktı. Plan tutmadı. Doktor Baran 12 Mart 1994'te Öcalan'a muhalefet etmek, örgüt talimatlarına uymamak gerekçesiyle Ekrem Kod adlı Hıdır Sarıkaya grubu tarafından öldürüldü. Doktor Baran'ın PKK'lı olan Redar Kod adlı o 21 yaşındaki oğlu İnan Aslan Durgun, babasının öldürülmesinden bir yıl sonra örgütten kaçtı. Gerçekler bu kadar ortadayken hala ne yapılıyor? İşte Mürsel Gül, 45 yaşındaydı, esnaftı. Sultan Gazi'de sabun ve temizlik ürünü satıyordu. 4 kurşunla öldürüldü. Suikastı PKK üstlendi. İddialarına göre Mürsel Gül, IŞİD Türkiye yöneticisiydi. Mürsel Gül, sosyal medyada Suruç katliamı ile ilgili ölenlerin kafir olduğunu söyleyerek, "Bugün 32, yarın 320 olur inşallah, haydi bereketli olsun" diye yazmıştı. Bu çirkin yazı Mürsel Gül'ü IŞİD'li yapar mı? Keza işte Ethem Türkmen. Kürt nüfusunun yoğun yaşadığı Adana Seyhan Gülbahçe Mahallesi'ndeki evinde gece çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Hedefi Müslüman fert, Müslüman aile ve Müslüman toplum olan Kalem Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı üyesiydi. İhvan sempatizanıydı. PKK'ya göre IŞİD'ciydi. Arkadaş çevresinin iddiası ise siverekliydi ve Suruç katliamının intikamı için PKK tarafından öldürüldü. Suruç'ta bir genç sırf sakalları nedeniyle linç edilmek istendi. Tüm Müslümanları IŞİD militanı görerek öldürmek isteyenler canlı bombalara davetiye çıkarmıyor mu? PKK sözde Madımak'ın intikamı için yaptığı Başbağlar katliamı lekesinden kurtulabildi mi? Hayır. Öcalan İmralı savunmasında suçu Doktor Baran'ın üzerine atarak kurtulmaya çalıştı. Bugün aynı PKK Suruç katliamının intikamı için neredeyse her sakallı Müslümanı öldürme peşinde. Başbağlardan hiç ders almamış görünüyor. PKK cinayetlerine, provokasyonlarına devam ediyor. Bunlardan habersiz solcu gençler ölüme koşuyor. Yetmezmiş gibi ne diyor kimlikçi Kürtler?
Macide Hanım'ın acısı. Öyle bir hava yaratıyorlar ki, bu topraklarda sanki sadece Kürtler, politikacılar zulüm gördü. Ayıptır, Taylan Özgür'ü vurup öldürdüklerinde 21 yaşındaydı. Deniz Gezmiş'i astıklarında 25 yaşındaydı. Hüseyin İnan'ı astıklarında 23 yaşındaydı. Yusuf Aslan asıldığında 25 yaşındaydı. Mahir Çayan'ı vurup öldürdüklerinde 27 yaşındaydı. Sinan Cemgil'i vurup öldürdüklerinde 27 yaşındaydı. Kadir Mang'ı vurulup öldürüldüğünde 24 yaşındaydı. Cihan Alptekin'i vurup öldürdüklerinde 25 yaşındaydı. Hüseyin Cevahir'i vurup öldürdüklerinde 26 yaşındaydı. Ulaş Bardakçı'yı vurup öldürdüklerinde 25 yaşındaydı. Ömer Aynay'ı vurup öldürdüklerinde 24 yaşındaydı. Koray Doğan'ı vurduklarında 25 yaşındaydı. Alparslan Özdoğan'ı vurduklarında 26 yaşındaydı. İbrahim Kaypakkaya'yı işkenceyle öldürdüklerinde 24'ündeydi. Ali Haydar Yıldız'ı işkenceyle öldürdüklerinde 20 yaşındaydı. Erdal Eren'i astıklarında 17 yaşındaydı. Necdet Adalı asıldığında 22 yaşındaydı. Seyit Konuk asıldığında 22 yaşındaydı. Hıdır Aslan asıldığında 26 yaşındaydı. Mustafa Özenç asıldığında 22 yaşındaydı. Veysel Güney asıldığında 24 yaşındaydı. İlyas Has asıldığında 28 yaşındaydı. Serdar Soyergin asıldığında 22 yaşındaydı. Ahmet Saner asıldığında 22 yaşındaydı. Kadir Tandoğan asıldığında 23 yaşındaydı. Erdoğan Yazgan asıldığında 21 yaşındaydı. Hangisini yazayım? Yürek dayanmaz. Koray Kaya Sivas'ta Madımak Oteli'nde yakıldığında 12 yaşındaydı. Elinden tuttuğu ablası Menekşe Kaya öldüğünde 15 yaşındaydı. İki kardeş yakılarak öldürüldüğünde Asuman Sivri 16 yaşında, Yasemin Sivri 19 yaşındaydı. Ya diğerleri? Ateşe semah duran çocuklarımız. Yazmaya sayfalar yetmez. Mehmet Akif Dalcı vurulup öldürüldüğünde 18 yaşındaydı. Metin Göktepe işkenceyle öldürüldüğünde 27 yaşındaydı. Halit Güngen vurulup öldürüldüğünde 21 yaşındaydı. Ve Gezi direnişinin yiğit evlatları. Mehmet Ayvalıtaş 19 yaşındaydı. Abdullah Cömert 22 yaşındaydı. Ethem Sarısülük 27 yaşındaydı. Ali İsmail Korkmaz 19 yaşındaydı. Ahmet Atakan 23 yaşındaydı. Berkin Elvan 15 yaşındaydı. Bir zulümden bahsediliyorsa kimlik siyaseti dayatmasıyla o Kürt veya bu Türk diyebilir miyiz? Sadece solcular değil, ülkücü akıncı gençler de öldürülmedi mi? Onların içinde Kürt yok mu sanıyorsunuz? Gerçekle yüzleşeceğiz, gerçekler üzerinden tartışma yapacağız. Bileceğiz, zalim siyasal iktidarlar yüreği kor gibi yanan idealist romantik gençlerimizi, zorbalığın düşmanı cesur çocukları hiç sevmedi. Zorba iktidarlar aileleri paramparça etti, çekilmedik acı bırakmadı. Macide Hanım'ı tanır mısınız? Esat Adil Müstecaplıoğlu'nun eşiydi. Esat Adil 1904'te Balıkesir'de doğdu. Din bilgini Adil Efendi'nin oğluydu. Ağabeyi Haydar Adil 1. Büyük Millet Meclisi'nde Balıkesir veya Karasi milletvekili olarak görev yaptı. Esat Adil 15 yaşında Kuvayi Milli Hareketi'ne katıldı. Kurtuluştan sonra öğrenimini tamamlamak için İstanbul'a gitti. Zaferi Milli'de Türk dilinde yazıları, şiirleri yayımlandı. Hukuk fakültesini bitirdi. Hukuk doktorası için Belçika'ya gitti. Burada sosyalizmle tanıştı. İkinci Sosyalist Enternasyonal'in önderlerinden Emil van der Velde'nin konuşmalarından etkilendi. Brüksel Üniversitesi'nde deniz hukuku doktorası yaptıktan sonra 1932'de Balıkesir'e döndü. Adliyede çalışmaya başladı. Halk Evi'nin kuruluşunda yer aldı, başkanı oldu, dergi çıkardı, günlük gazete yayımladı. Kitaplar yazdı. Faşizm, Bolşevizm, Demokrasi, Milliyetçilik Nereye Sürükleniyor ve diğerleri. Edremit'te bir eşraf ailesinin kızı öğretmen Macide Hanım'la evlendi. 1938'de Temyiz Mahkemesi Başmüdür Muavini oldu, Ankara'ya taşındılar. Sonra cezaevleri müfettişliği yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ege Bölgesi Adalet Müfettişliği görevlerini de yürüttü. Sertellerin Tam gazetesinde Adiloğlu takma adıyla makaleler yazdı. Kimliği ortaya çıkınca görevinden atılacağını anlayıp istifa etti. Avukatlık yapmaya başladı. Tan gazetesi 4 Aralık 1945'teki baskınında canını zor kurtardı. DP ile yollar ayrılınca 14 Mayıs 1946'da Türkiye Sosyalist Partisi'ni kurdu. Gerçek gazetesini çıkarmaya başladı. Sabahattin Ali, Aziz Nesin yakın yol arkadaşlarıydı. 16 Aralık 1946'da partisi kapatıldı ve tutuklandı. Sansaryan Han'da 1. Şubeden Parmaksız Hamdi'nin işkencelerinden canını zor kurtardı. 13 ay tutuklu kaldı. Yoldaşı Sabahattin Ali'nin öldürülmesi davasını üstlendi. Türkiye Sosyalist Partisi'ni 28 Ağustos 1950'de yeniden kurdu. Partisi yine kapatıldı. Asım Bezirci, Atilla İlhan gibi arkadaşlarıyla yine cezaevine tıkıldı. En büyük suçları Kore'ye asker gönderilmesini protesto etmekte. Çocukluk ve okul arkadaşları DP'nin bakanları olmuşlardı. Ancak o bir gün bile yardım istemedi. Cezaevine düşen solcuların avukatlığını yaptı. Bazı gazetelerde "avukatınız diyor ki" köşesini hazırladı ve 22 Eylül 1958'de öldü. Daha 54 yaşındaydı. Diyeceksiniz ki Esat Adil'in eşinin hikayesi nerede? Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerinden Macide Hanım gözaltılar, cezaevleriyle dolu bu hayatı kaldıramadı. Akıl hastası oldu, Bakırköy'de yattı. Oğlu Adil Müstecaplıoğlu annesini şöyle anlatıyor: "Babamın politik mücadelesinin yarattığı sıkıntılar, normal bir aile yaşamının olmayışı annemde psikolojik rahatsızlıklar doğurmaya başlıyor." Macide Hanım'ı Türk-Kürt diye ayırabilir miyiz? Yapmayınız. Kimlik siyaseti Türkiye'yi nerelere sürükledi? Türkiye'de insanlar etnik değil, siyasal kimliklerinden dolayı eziyetler çekti. Bu ülkede solcu iseniz, sosyalist iseniz, sizi bekleyen sadece ölümdür. Adınız Mustafa Supi ise bir gece 14 yoldaşınızla birlikte Karadeniz'de boğulursunuz. Adınız Şefik Hüsnü ise yıllarca hapislerde çürütüldüğünüz yetmez. Sürgünde sokak çocuklarına taşlatılarak kalp krizi sonucu öldürülürsünüz. Sansaryan Han ya da Ankara, Dal veya Türkiye'nin dört yanındaki işkence tezgahlarında can verirsiniz. İntihar etti diye kayıtlara geçirilirsiniz. Ya da adınız faili meçhul kayıtlara düşürülür. Bir gece vakti kaybedilirsiniz, mezarınız bile bilinmez olur. Nurhak'ta, Kızıldere'de, Mirik mezrasında, Şişli Beyazıt, Taksim meydanlarında katledilirsiniz. Dar ağaçlarına çıkarılırsınız. Öyle ki yaşınız büyütülerek asılırsınız. Maraş'ta anne karnında bile öldürülürsünüz. Çorum'da 80 yaşındaki babanızla birlikte tüm sol organlarınız kesilerek yok edilirsiniz. Madımak'ta abla ve ağabeylerinizle birlikte 12 yaşında yakılırsınız. 14 yaşınızda cebinizde oyun oynadığınız bilyelerle vurulursunuz. 19 yaşınızda sokakta kıstırılıp sopalarla öldürülürsünüz. Hapisler, sürgünler, işsizlikler, aç bırakılmalar sıradan kalır tüm bunların yanında. 12 Eylül darbesine boyun eğmeyen 1300 aydının imzaladığı Aydınlar Dilekçesi 15 Mayıs 1984'te Çankaya Köşkü'nde Kenan Evren'e verildi. İmzacılar yakınlarıyla vedalaştı çünkü hapse girmeleri an meselesiydi. Dünyaca ünlü iki oyun yazarı Harold Pinter ve Arthur Miller Aydınlar Dilekçesi'ne destek için Türkiye'ye geldi. Pinter ve Miller İstanbul'daki aydınlarla tanışmak istedi. O zor günlerde ancak 52 aydın bulunabildi. Arthur Miller bir araya geldiği aydınlara kaç kişinin hapse girdiğini sordu. "Hapse girenler ayağa kalkabilir mi?" 50 kişi ayağa kalktı. Miller ve Pinter şaşırdı. Salonda bulunanlara kaç yıl hapis yattıklarını sordular. 5 yıldan az yatanlar utanarak söyledi. Çünkü çoğunluk 10 yıla yakın cezaevinde kalmıştı. Türk aydını hep eziyet gördü, kırıldı, biçildi. Birini yazmama izin verin. Doktor Hikmet Kıvılcımlı, yarım asırlık yaşamına 20,5 yıllık hapis sığdırdı. 1925'te 10 yıl kürek cezası aldı. Bir yıl hapis yattıktan sonra çıkan afla serbest kaldı. 1927'de 3 ay yattı. 1929'da 4 yıl 6 ay 15 gün yeni bir mahkumiyet aldı. Cumhuriyet'in 10. yılı nedeniyle çıkarılan afla 1933'te özgür kaldı. 1938'de Nazım Hikmet'le birlikte yargılandığı donanma davasında 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 12 yıl yattıktan sonra afla özgürlüğüne kavuştu. 12 Mart 1971 askeri darbesinde adı radyoda arananlar listesinde anons edildi. Hastaydı. Bir daha cezaevine girerse sağ çıkamayacağını biliyordu. Alanya Kıbrıs üzerinden Lübnan'a kaçtı. 5 ay sonra 11 Ekim 1971'de Belgrad'da öldü. 17 yaşında gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı'na katılan, Yörük Ali Efe çetesinde Kuvvayi Milliye fedaisi olan ve Köyceğiz Kuvvayi Milliye Askeri Kumandanlığı görevinde bulunan Doktor Hikmet Kıvılcımlı hastane odasında günlüğüne şöyle yazdı: 13 sondalı bıçaklı ameliyattan geçtim. Bunlardan 4'ü narkoz altında, 9'u uyutulmadan tam olarak işkenceyle geçti. Emniyet 1. şube bıraktı, prostat aldı işkenceyi diyorum gülerek acı acı. Demek bir alın yazısı olsa, benimki ömür boyu işkence yazılmış. 24 Nisan 1971 Doktor Hikmet Kıvılcımlı siyasal hayatı boyunca eline silah almadı, hiçbir yere bomba atmadı. Şiddetten hep uzak duran bir düşünce suçlusuydu. Yaşamı boyunca Erdoğan'ın boyu kadar kitap yazdı, çeviri yaptı. Partiler, dernekler, sendikalar kurdu. Bir gün bile ağzını açıp ben şu kadar yıl cezaevinde yattım diye mağduriyet şovu yapmadı. Susarak konuşan erdemli bir kuşağa mensuptu. Bu ülkede solculuk, sosyalistlik zordur. Ölümün nefesi hep ensenizdedir. Bugün öyle bir tarih anlatıp yazıyorlar ki, bu ülkede sadece Kürt kimliği nedeniyle insanlar öldürüldü, eziyet gördü. Kendilerinden görmediklerinin ne adını anıyorlar, ne de posterlerini taşıyorlar. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 179.